Garip Zamanlara hoş geldiniz. Bu 2026 yılının ilk programı. Dolayısıyla biz yenilendik. Aynı zamanda Ocak bizim doğum günümüz. Onu bilahare programın sonunda konuşalım. Gündem çok dolu. İsterseniz gündemden başlayalım arkadaşlar. Dünya çıldırmış olmalı. Bu arada gündeme girmeden bir şeyden bahsedeyim. Unutmadan. Biz David Lynch'i burada konuştuktan kısa bir süre sonra maalesef David Lynch'i kaybetmiştik. Geçen programımızda da...
Meteorolog olan değil mi?
Evet, meteorolog. Aynı zamanda ressam, yönetmen ve aynı zamanda da hava durumu sunucusu. çok sevdiğim bir yönetmendi. Saygıyla anıyoruz. Belatar'ı konuşmuştuk burada. Macar yönetmen, işte 8 saatlik filmi. Turin Atı'ndan tutun diğer filmine kadar. Maalesef Belatar da, onu da kaybettik. O da çok büyük bir yönetmendi. Onu bilahare konuşuruz.
Eyvallah dediğimiz diyorsun. Sabahı bulmuyor.
Şimdi gündemde biraz öyle oluyor. Onu tabii sinema kısmı.
İstek kabul edecek artık. Tövbeler olsun. Bu ne ya?
Evet. O kötü oldu. Sinema kısmında bunu ele alalım. Gündemden başlayalım isterseniz. Şimdi Davos ekonomik zirvesi vardı ama ona gelmeden önce daha yani yine gündemdeyiz tabii. Gündemden çıkmıyoruz arkadaşlar, merak etmeyin. Biliyorsunuz bu daha önce konuşmuştuk burada. Acaba demiştik Atlantik Paktı çatırdıyor mu? Evet, yine bir dil sürçmesi. Ve o bağlamda yine farklı gelişmeler oldu. O şeyimizi daha da kaygımızı güçlendiren maalesef. Ve bir anda buzdolabından Monroe doktrini çıktı. Bu da 1823'te sanırım eski Amerikan başkanlarından James Monroe. Bunu siz biliyor muydunuz daha önce? Çok bilinen
tabii,
bir Amerikan başkanı.
Uluslararası ilişkilerde çok bilinen evet. Bir şeydir
Monroe
bu.
Doktrini.
Evet.
Anlatılır. Bu... Hatta Birinci Dünya Savaşı sonrasında Amerika'nın League of Nations ne derler Türkçesi neydi hatırlıyor musun? Yani bir eski Birleşmiş Milletler değilim. Katılmamasının sebebi buna bağlanır yanlış hatırlamazsam.
Yani özünde şeydir işte arka bu bahçe. Latin Amerika'yı
arka bahçesi olarak.
Tabii şöyle bir şey var. Yani.
Bunun dışında da başka yerlere çok girmeyeceği.
İşte Avrupa'yla işleri evet. Koparıyor.
Yani aslında çok yani
ipleri koparıyor.
Şu anlamda çok farklı aslında o zamanki Monroe Doktrin. Antikolonyal bir şey.
Evet, yani Avrupa söylediği, artık bizim sömürü.
Yani İspanyollar, evet. İngilizler falan rahat bıraksın. Şeyi. Evet,
Hollandalılar artık Amerika'yı rahat
Güney
bıraksın.
Güney Amerika'yı evet. Daha ziyade. Buraları bizim evet. Şeyi. Galiba ondan sonra Theodore Roosevelt her şey yapar kendini canlandırır. Böyle 20. yüzyılın başında daha farklı bir, daha yani bugünküne daha benzer bir
tabii
şey.
Tabii Avrupa'ya yansıması şu olur. Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra kurulacak olan sistemde meşhur Wilson'ın
Milletler
o zamanki.
Cemiyeti.
Yani o bir 14 tane bir madde daha bir idealist maddelerden evet. Oluşan bir madde ama gündeme getirir. Fakat hiçbir zaman bunu uygulama şansı bulamaz.
Kongreden
çünkü
geçmez.
Reddeder evet. Kongre. Der ki biz Avrupa'yla başka ülkelere burnumuzu sokmayacağız. Biz burası arkada bizim arka bahçemiz Latin Amerika. Başka ülkeler de buraya girmesin gibi bir şey.
Evet, ondan sonra bu doktrin gündeme geldikten sonra daha da ayrışma gördük. En fazla da Grönland üzerinden.
Bir de şey ama tabii istersen şeyden de bahsedelim. Yani o çok travmatik bir şey. Evinden aldırdı.
Maduro'yu. Evet. Maduro mağdur oldu.
Evet.
Enteresan bir şekilde.
O da hiç olmayacak bir şeydi.
Yani arka arkaya olmayacak şeyler. Yani evet. Şöyle bir şey aslında olmayacak ama diğer taraftan da zamanında da Panama'dan Noriega'yı aldı. Onun da çok enteresan bir hikayesi var. Vatikan Büyükelçiliğine sığınır ve rock müzik falan çalarlar böyle. Hard rock çalarlar kendine. Çıkardana kadar öyle enteresan bir de kısmı vardır. Yani o anlamda çok çok yeni bir şey de değil ama çok ilginç bir şey.
Bir de sosyal medya çağında yaşıyoruz. Yani işte birçok işte evet. Giydiği eşofman hemen şeyle internete düştü. Onunla ilgili bir sürü şeyler konuşuldu. Gündem oyken ansızın Grönland'a kaydık.
Evet.
Israrcı oldu Donald Trump Grönland'ı satın alma konusunda.
Yani tabii, güzellikle olmazsa zorla alırız.
Zorla
dedi.
Alırız dedi. Bu yani iki NATO ülkesinin bu şekilde birinin diğerinden toprak talep etmesi hiç de alışık olduğumuz bir şey değil. Bu da olmayacak diye düşündüğümüz bir şeydi. Bu da oldu.
Bu çok çok enteresan şey var. Noktalar var orada da aslında. Şu anda bir üssü varmış şeyin. Grönland'da Amerika'nın. Ama Soğuk Savaş sırasında belli bir noktada yani yanılıyor olabilirim sayı konusunda 20 küsur üssü varmış. Ve işte 50'lerin başında yaptıkları bir anlaşmaya göre zaten yani eğer üs isterse yani gerçekten korumaysa işte
niyeti, amacı evet.
Yani alabilir bunları zaten. Ve nitekim en sonunda şey noktasına geldi ya Trump. Diyor ki yani iyi bir noktaya geldik. Anlaşacağız galiba falan.
Evet galiba üs vererek.
Aslında o geldiği nokta yani hiç bu kadar agresifliğe gerek kalmadan
Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin de İngiliz egemen toprağının da bunun bir örnek olarak konuşulduğu anlatılır bu süreç içerisinde. Çünkü Grönland dediğimiz aslında yukarıdan baktığınız zaman dünyaya gerçekten Amerika'nın kuzeyi ile Rusya arasında bir geçiş noktası gibi yani bir kara toprak parçası. Tabii ortasında şey yaşam yok, yaşamak yok. Yani kıyılarda daha çok insanlar yaşıyor. Yasa olarak Danimarka'nın bir ama özelliği var yani Danimarka kontrolünde.
Sanırım 10 bin kadar Inuit yaşıyor orada yani bunlar da Eskimo kökenli bir halk. Tabii bir miktar Danimarkalı da var orada.
Başkenti galiba Nuuk'tur galiba.
Evet. Inuit da galiba kendi dillerinde insan demek. Böyle bir röportaj yaptılar oradaki insanlarla.
Ama 40-50 bin falan galiba.
40 bin olabilir. Evet 10 bin değil 40 yani bin olabilir. Toplam nüfus. Bir miktar Danimarkalı var tabii. Onun dışında da bu Inuitların oluşturduğu bir şey.
Ve bir de ayrılıkçı şey var orada aslında. Yani bir taraftan Danimarka'dan ayrılmak
istiyorlar. Grönland'ın bağımsızlığını isteyen bir hareket de var.
Ama bu şey olunca da tekrardan böyle... galiba gözden geçirdiler.
Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek gibi. Tabii ama gerçekten çok... inanılmaz bir şey. Yani açıkça bir ben istiyorum güvenliğim için toprak benim olsun diyor. Böyle bir çağda gidiyor ondan sonra Birleşmiş Milletler'in kuyusunu kazar gibi Bordeaux Peace bir barış konseyi kuruyor. Herkesi çağırıyor kendince falan. Yani tamamen böyle alt üst edilen, hiçbir kurala uymayan, benzeri eşi gözükmemiş bir yaklaşım var şimdi.
Zaten Kemal'ın söylediğini de işte şeye bağlıyoruz şimdi Davos'ta. Kanada Başbakanı'na böyle bir
güzel bir konuşma
yaptı. Ve dedi ki yani bir akt aslında çöküyor artık yani çalışmıyor. Bunu dillendirdi. Tabii bunu herkes de görüyordu.
Ama herhalde bu kadar net bir şekilde söyleyen, yani şey bir o kenara oldu. Bırakalım şimdi. Yani o nostaljiyi bir kenara bırakalım. Ne yapacağımıza bakalım. Yani
evet,
dönmeyecek diyor yakın zamanda.
Bir devlet başkanı daha kim olduğunu şimdi hatırlamadım. O tabii biz yine bir adım öndeyiz. Biz şeyi konuşmuştuk burada, o Gramsci'nin lafını. Şimdi o popüler oldu. Şeyde Davos'ta kullandı. Yani eski zamanlar ölüyor şimdi ama yeni zamanlar doğmakta zorluk çekiyor. Devir canavarlar zamanı. Bugün dilim çok sürçüyor arkadaşlar. Evet devir canavarlar zamanı diye bir şey söyledi. Çünkü ne olacağı belli değil. Araftayız aslında şu anda.
Mehmet Şimşek bir sunum yaptıydı. O da aynı ifadeyi kullandı ve çok böyle şey geldiydi. Bana enteresan geldiydi. Yani işte Türkiye'de tabii adam klasik AKP çizgisinde değil ama... Gramsci'den alıntı yapması.
Gramsci çok popüler oldu. Herkes Gramsci'ye gönderme yapıyor. Eski dünya ölüyor. Yenisi doğmakta zorluk çekiyor. Zaman canavarların zamanı.
Tabii bir de şey tartışması var. Yani bu gerçekten yeni bir çağın başlangıcı mı yoksa Trump'ın dönemi bitince her şey eskiye dönecek mi tartışması var. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak bence o kesin. Ama buna rağmen yani o Trump'ın aşırılıklarını temsil eden yeni bir politik hareket doğacak mı? Onu temsil eden birisi iktidara gelecek mi? Bu delilik devam edecek mi uluslararası
yani
dünyada?
Yani büyük bir tartışmadır o da. Çünkü birincisi yani ikinci kez seçiliyor bu adam.
Evet.
Yani arada bir Biden girdi işte Biden kazandı ve we are back mealinde bir şeyle geri döndük dedi.
Bir şeyin olması için muhakkak iki kere tekrarlaması lazım. Yani birinci de şans denk. İkinci de şans
yani
değil gerçek.
Belli ki çok farklı taraf dinamikler var.
Evet.
J.D. Vance acaba o doldurabilir mi şeyi? O da çok enteresan bir eleman.
Evet.
Farklı şeyler var. Yani
Amerika'dan bahsederken diğer konuyu atlamadan biz hep distopyalardan bahsederiz. Gerçekten Amerika'da bu aralar distopik gelişmeler oluyor. Yani özellikle kurmuş oldukları ICE diye bir polis teşkilatı, askeri bir polis teşkilatı var ve göçmenleri avlıyor resmen. Ve bu esnada insanları öldürüyor, vatandaşları vuruyor falan. Dolayısıyla böyle hani oradaki sahneler gerçekten hani bazen görürüz distopik bir Amerikan filmi olur falan. Hani Amerika'nın çok böyle anti-demokratik, otoriter bir yapıya gittiğine dair.
Tam burada gireyim. Bir şey var çünkü alıntı var. Çok güzel üst üste geldi bu senin söylediğin inan. Muhtemelen yani Oscar'larda konuşacağız.
Oscar'larda da tekrar ayrıca konuşuruz o filmi.
Bir öncekinde de bahsetmiştik. Tabii. One Battle After Another'dan. Evet. 13 dalda aday oldu. Ve şöyle bir şey var aslında. Orada da dediğin gibi. Yani işte başlangıçta gene böyle şeyleri topladıkları, göçmenleri topladıkları. Tabii. Gerçi 70'lerde başlıyor.
70'lerde başlıyor. Günümüze geliyor. Böyle bir birim var. Ve birimin başındaki adam. Ki onu kim canlandırıyordu? Champagne.
Champagne. Yani Champagne'in adamı direkt yani ortalıkta dolaşmaya başladı son evet. zamanlarda.
Hatta ondan etkilendiğini söyleyenler var. Yani onun evet. portresi olduğunu söyleyenler var.
Muhtemelen çünkü yani çok da yeni değil. Ben adamı görünce görevden alındığına dair bir şey çıktı.
Bugün görevden alındığı. İşte saç modelinden kıyafetine,
acayip yürüyüş şekline şey attım ben. Yani bakma fırsatım olmadı dedim ama bu adam o adam mı acaba? Ondan sonra dönüp aradığımda başka birinde yani, şey
birçok kişi
şey
birçok kişi benzetmiş.
Yani sadece ben miyim yoksa?
Evet bu ama... arada Amerika'da her şey kameralar önünde oluyor. Yani bu böyle de bir garip boyutu var. Filmler farklı açılardan görüntüler var. Mesela bu ICE polisleri bir kadını vurdular arabanın içerisinde Minnesota'da. Ve çok ilginç. Yani kadın kaçmaya çalışıyor. Tamam? Altında binlerce yorum, bu yorum işte şu açıdan bakarsak aslında polisi ezmeye çalıştıydı, yok istemediydi, yok çalışmadıydı falan. Ve kadının vurulmasını meşrulaştırmaya çalışan binlerce de yorum. Ardından bir adamı daha vurdular. Bu bir sağlık çalışanı.
Bir erkek hemşireyi vurdular.
Evet. Orada bilmem yani mideniz kaldırdı da seyretti.
Adamın elinde bizim... telefon var yani. Silah milah yok.
İnfaz bence o. Başka evet. bir şey değil.
Yarı yatırıp
yani.
Atıyorlar. Yargısı başka bir kamerada da bir tanesi akışlıyor falan yani başardık yaptık gibisinden. Kanalını
donduracak bir şey. Evet. Şuna geleceğim aslında başladığım noktadan Evren o karaktere gitti. Ama şöyle bir şey var işte ekonomiste bir yorum var bu Oscar adayları konusunda. Ve One Battle After Another'dan bahsederken de diyor ki filmin çıkmasından bu yana geçen zaman içerisinde... filmde sergilenen işte ya da tasvir edilen distopya ile realite arasındaki
benzerlik
boşluk daraldı, yani. Azaldı yani çok ciddi bir şekilde. Yani gerçekten bizim şeyin de adı garip zamanlardan geçiyoruz falan dedik ya. Bir de acayip hızlandı yani. Son bir yılda tabii bir yılını doldurdu Trump göreve başlayalı. Ama geçtiğimiz bir ay özellikle işte Maduro'yu alması şeyden bahsetmedik ama İran'da çok ciddi protestolar oldu ve evet. binlerce yani, kişi
rejim
öldürdü rejim. Yani İngiltere'de St. Andrews İngiltere'de de tabii ama İskoçya oluyor galiba St. Andrews da bir hocanın şeyini dinledim podcastını dinledim İran uzmanı 12 bin sayısından falan bahsediyorlar yani çok ciddi bir şey var.
Kıyım var orada.
Kıyım var. Ki diyor ki yani işte 1960'lardan 79 devrimine gelene kadar olan sürede 3000 küsur kişimine öldürmüş şah şeyi, rejimi. Yani tabii çok kötü şeyler. Yani evet. insan hayatından bahsederek.
Aynen.
Öyle sayılarından şey yapmak ama yani korkunç bir şey.
Bir
yani.
De olan bir şey daha var. O da hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Tabii Trump'la ilgili deniyor ama artık geriye dönüş var mı emin değilim. Yani... iktisadi sistem de değişiyor işte tekrar neo merkantilist bir döneme evet. girdiğimizi söyleyenler var işte tarifeler yükseltiliyor
işte şeye benzedirler Smoot Hawley bu 30'ların başında
evet.
büyük buhrandan hemen sonra şey yaptıkları
evet.
Tarifeler tarife doğru kelime değil diyor gümrük vergileri
gümrük vergiler evet gümrük yani yerli üretimi koruyacaklar
o düzeye geldi zaten
korumacılık
korumacılık. Yani şöyle bir şey var tabii orada yakın zamanda dinlediğim için aktarayım size de. Ve çok şey geldi bana, mantıklı geldi. Yani Avrupalıların yaklaşımı şey düşünürler. Yani tamam, yani bu adam 3 sene daha buralardadır. Ama belki işte bu ara seçimler var ya 2026'nın sonunda. Belki orada zayıflarsa Yani normal şartlarda zaten bütün Amerikan başkanları ikinci dönemlerinin ikinci döneminde topal ördek olurlar. İşte o meşhur lame duck şeyi. Dolayısıyla yani sıkalım dişimizi ve karşılık vermeyelim. Çünkü karşılık verirsek işte şey zamanı olan, iki dünya savaşı arası dönemde olan şey başladır. Amerikalılar başladır. Diğerleri karşılık verir buna ve kontrolden çıkar. Ondan sonra hem uluslararası ticaret sistemi hem uluslararası finans sistemi çöker. Onu yapmıyorlar. Yani şeyler itidalli davrandılar Avrupa Birliği. Ama ne yapıyorlar tabii? Hindistan'la bir serbest ticaret anlaşması imzaladılar. Mercosur'la imzaladılar. Tabii onun devreye girmesi galiba zaman alacak. Mahkemeye falan gitti. Ama hepsi şey yapmaya başladılar. Türkçesi nedir? Hedge yapmanın. Yani yumurtaları başka sepete, sepetleri ayırmaya başladı. Bütün müttefikleri Amerika'nın.
Tabii ki yani sonuçta ona güven. Ama yani şöyle bir durum var. Evet dedik ki işte ihracatı teşvik ederler, ithalatı kısıtlarlar, korumacı bir şey. Fakat yani bu şeyin biraz subjektif bakacak olursak birçok insandan duyardık bunu. İşte neoliberal küreselleşme ve hayal kırıklığı. Hatta Stiglitz'in kitabı da var. Stiglitz. Onun kitabı da var. Tamam doğrudur. Yani o eşitsizlik, neoliberal eşitsizlik. Ama yani bunun karşıtı şu anda korumacı ve milliyetçi bir şey. Ve hep yerilirken globalleşme. Hı-hı. Tabii ki neoliberal globalleşmenin tabii ki işte gelişmekte olan ülkelerin
eşitsizliği
arttırdığı falan evet. filan zaten savunulacak bir durum değil. Ama doğrudan küreselleşme, globalizasyon tukaka edilip tekrar içe dönük milliyetçi söylemlerin yükseldiği, bunların güç kazandığı bir dönem. Şimdi tanıyoruz işte birçok insan yani bu işte küreselleşmenin şeylerinden faydalanmış. İşte biz mesela Avrupa Birliği pasaportumuz var. İşte birçok ülkeye vizesiz dolaştık şu bu falan filan. Yani bu tekrar içe dönme, belki Avrupa projesinin dağılması, ulus devletlere dönme falan. Yani bu birçok insan istemeyeceği bir şey ama bunu yine de bu şeyle, öfkeyle globalleşme, yani küreselleşme illaki içkin olarak kötüdür anlayışı. Hı. Bence çok yanlış. Tabii ki neoliberal küreselleşmenin biz de eleştiriyoruz. Daha adaletli olması gerekir kesinlikle. Ama oradan kaçarken bir milliyetçi içe dönük bir dünya bence felaket olur ve şu anda onu savunanlar var.
Hemfikirim ben de Evren'le. Yani çok şey gelir bana. Bir tarafta eleştiririk tabii dediği gibi Evren'in. Yani mükemmel bir şey olduğunu söylemek tabii ki doğru değil. Ama şu var. Yani maalesef bu küreselleşme durduğunda veya da geri döndüğünde ulaşacağımız nokta işte bütün dünyanın eşit olduğu yani işte Afrika'nın yükseldiği, en fakir ülkelerin zenginleştiği, müreffeh hale geldiği bir durum yaşanmıyor. Yani daha da fazla zarara uğruyorlar o ülkelerde ve biz de tabii artık yani işte Evren'in dediği gibi yani bir iyi kötü bireysel de olsa bir Avrupa Birliği üyeliğimiz var, şey var. Onun getirdiği avantajlar var. Ve işte hep şikayet ederek izolasyondan falan ama galiba zannettiğimiz kadar da izole değiliz.
Tabii ki. Ondan dolayı.
Ve daha da yani bunun şeyi yani daha kötü bir noktaya gidiyoruz.
Tabii ki. Tabii ki. Yani onu kaybedebiliriz. Orada bir riyakarlık var, bir paradoks var, ironi var. Ve hatta Donald Trump da taraftarları şu andaki kavga küreselleştiricilere karşı bizim kavgamız. Amerika'yı tekrar yani milliyetçiliğin kavgası aslında. Dolayısıyla onu bir kere daha düşünmek gerekir gibi geliyor bana.
Yani şey vardı ben hatırlarım yani Trump'ın kazanmasına sevinen insanlar da vardı.
Tabii ki yani tabii ki. İşte küreselleşme, yani, neoliberal şeye kızıp.
Ya da işte Biden'a kızıp bak İsrail işte soykırım yapıyor Gazze'de hiçbir şey yapmıyor. Belki Trump gelir şey yapar.
Tabii yani. Amerika'nın müdahaleci tavrı Obama zamanında da Biden zamanında da Afganistan'dan tutun başka işte Bush zaman Irak'a falan her yere sirayet etmiş bir yaklaşımda. Ve dolayısıyla Trump'ın aslında daha farklı bir Amerika'yı bunlardan çekeceği falan söylenirdi. Kimisi Türkiye'de işte biz daha iyi durumda olacağız bizim yanımızda duracak diyenler vardı. Ama geldiğimiz noktada Trump'ın artık bilinen bütün her türlü yapıyı, alışkanlığı, kuralı aymazca yani gerçekten yıktığını görüyoruz.
Evet,
yani bir de bu... geçmişten farklı olarak bir de artık öyle bir çağda yaşıyoruz ki bilime dair yani bugüne kadar bildiğimiz her şey sorgulanmaya başladı. Birçok siyasetçi tarafından, fikir önderi tarafından yani işte yok işte 5G virüs haberlerinden tutun da yok bilmem neye kadar.
İşte şey yani o Robert F. Kennedy'dir.
Sağlık Bakanı.
Junior Sağlık Bakanı aşı karşıtı
evet,
mesela.
Evet aşı karşıtı metsup bir karakter.
Direkt yani.
Bunlar da olduğu için sanki artık bu savrulmanın sonu yokmuş hissi de geliyor, yaratılıyor. Yani gidebileceği bir nokta yokmuş gibi. Duracağı bu bir pendulum, bir sarkaçsa evet. Bu. Bu sanki yani koptu gidiyor noktasında. İnsanlar tabii herkes bir özellikle biri bana şey dedi ya kapatsınlar artık dedi uluslararası ilişkiler bölümlerini.
Yani
olan bize oldu.
Ekmeğinden olacağız. Ya hiçbir şey çünkü tutmuyor artık yani. Tüm
bunlar olurken
teori, pratik olmuyor diyor.
Ocak ayında Bulgaristan Euro bölgesine katıldı.
2020'de. Leva yok artık.
Artık leva yok. Bir Bulgaristan'a gidecek olanlar da Euro kullanarak artık Bulgaristan'da zaman geçirebilecekler.
Yani bu kadar kötü haberin içinde abi.
Tek bulan.
İçimize su sarıttın yani bu söylediği en günan.
Bir de evet yani bu gelişmelerden en zarar gören şey de Avrupa Birliği. Onu da ayrı bir program ayırmak gerekecek. İşte Davos Ekonomik Zirvesi. İsviçre'de bir kasaba bu. Bu şeyden sonra çok ünlü oldu. Ekonomik zirvenin orada düzenlenmesinden dolayı.
Tabii Davos... Yani hatırlarsınız bizim çocukluğumuzda...
Tabii Özal gittiydi.
Aynen Papandreou'yla Özal'ın şeyi. Ha,
meşhur el sıkışmaları 87. vardı. Efsanevi yani, el sıkışmaları vardı orada.
Davos zirvesi. Orada benim lügatıma girdi.
Sanırım böyle 8-10 bin kişilik bir kasaba bu. Biliyorsunuz 4 dil konuşulur İsviçre'de. Bu Almanca konuşulan bölgesinde şeyin İsviçre'nin bir dağ aslında tatil kasabası. Ama daha çok bu şeyle biliniyor.
Yani sanki de Kral Montana'yı. Kırmızılar Bergenstock. Arkadaşlar hep böyle İsviçre kasabalarıyla evet. Geçiyor hayatımız yani.
Evet. İşte bir son...
Abi senin hayatın geçiyor.
Bir yani... şey diyordun ne dedin?
Bergenstock geldi aklıma ama ben de yani...
Tabii Kral Montana.
Kral Montana'ydı.
Tabii bu rastlantı
senin
değil.
Senin gittiğin yani evet, Kemal evet. Bulundu da şahsen. Evet.
Tarafsızlığından dolayı birçok uluslararası örgütün şeyi de merkezi de zaten İsviçre'de. Dolayısıyla bu kasabalarında İsviçre'de bu şeylerle anılması bence rastlantı değil herhalde o tarihi tarafsız pozisyonundan dolayı.
Kanton kelimesini dilimize sokan ülke. Başka bir yerde bir hatırlar mısınız? Kanton, şu yoktur. Kanton, bu kanton.
Futbolcu kantona vardı. Fransız.
Sağlam tekme attıydı seyirci.
Yani bir, dündü galiba Çağın bana bir şey gönderdi. Bu reel'lardan bir tanesini. Kantona diyor ki işte futbol hayatımda çok güzel anlarım oldu. Çok mutlu olduğum anlar
konudan,
oldu.
Konudan konuya geçtiğimiz süper oldu.
Hiçbiri o attığım tekme kadar güzel değildi. Mealinde bir şey söylemiş adam.
Manchester United'da attıydı
onu. Uçan tekme attıydı.
Uçan tekme attıydı karateci. Dolayısıyla evet o da Davos zirvesi de çok ses getirdi. İşte bunlar tartışıldı, eleştiriler. İşte Macron'un konuşması, Kanada...
Macron'un güneş gözlükleri. Abi.
Güneş gözlükleri.
Adamın bir şey hastalığı varmış, göz rahatsızlığı. Ondan dolayı takmış yani.
Çok havalıydı ama.
Evet, çok havalı. Şey Fransız aksanı, for sure telaffuzu çok şeydeydi. Evet, o da tamamlandı ama belirsizlik devam ediyor. İsterseniz buradan sinemaya, oradan da geziye geçelim. Yurt dışı, sanırım Güney Kafkasya'ya gidiyoruz. Onu Kemal anlatacak bize. Şimdi şeyler geliyor biliyorsunuz, Oscar'lar geliyor. Aday filmler belli oldu.
Rekor oldu galiba.
Evet, adaylık rekoru var Sinners filminde. Filmlerin birçoğu nasıl?
Günahkarlar diye çevrildi.
Günahkar. Nasıl çevrildi bilmiyorum açıkçası.
Galiba günahkarlar.
Olabilir, günahkarlar diye çevrilmiş olabilir. Birçok filmi aslında biz izledik adayların. İşte Battle After Another en iyi filme aday. Weapons en iyi filme aday izledik. Bugonya aday.
Weapons'da
aday.
Hadi.
Sinners aday.
Şey,
evet.
Korku filmi olan. Güzeldi o.
Şöyle bir özelliği var.
Yalnız Evren hı-hı. Yazdım ben arada yazıştığımızda da ama ona da cevap vermedik. Sen benim hatırladığım her zaman 5 filmdi, 6 filmdi aday. Bu sene 10 film var.
Evet.
Ne zaman arttı?
Onu bilmiyorum. Yani ne zaman arttığını. Ona bakmak lazım. Ben kaçırmışım o şeyini, yoksa hazırlıklı gelirdik buraya. Evet, aday sayısı fazla. Weapons da aday, Bugonya aday, Frankenstein aday.
Evet. Netflix.
Şimdi bu şeyden sonra arkadaşlar, Parazit'ten sonra artık yabancı filmler hem yabancı film dalında hem de en iyi filme aday olabiliyor.
Acaba onları beraber...
Yok, beraber koydular mı bilmem, sayıya bakarız. Bu şey, söyleyin adını, İsveç filmi, şu konuşmuştuk demiştim, Bergman filmi aman gibi. O hem en iyi filme aday hem yabancı filme aday. Bir çok güzel bir Brezilya filmi var, Secret Agent. Evet. Bu da aynı şekilde hem yabancı filme aday hem en iyi filme aday. Bunların içerisinde tabii benim favorim var ama kim kazanacak diye sorarsanız muhtemelen ya Sinners en büyük aday ya da şey Battle After Other. Mesela Bugonya bence en zayıf olanlardan biri. Ama bana kalsa ben o İsveç filmini, ben en çok onu beğendim. Bir de bu şeyi çok beğendim, Brezilya filmini. Politik gerilim, Neo Noir. İsmi Secret Agent. Çok çok güzel bir film. Uzun. 3,5 saatlik. Tavsiye ederim onu da.
Bak bu 3,5 saatlik dedin ya, orada bir gireyim araya. Hep şeyi konuşuruk. İşte hep diyorum ama yani zaman zaman konuştuğumuz bir konudur bu. İşte TikTok çağına geldik. İnsanların ilgisi falan, ilgisini tutmak zorlaştı. İşte şarkıların süreleri kısaldı falan.
Giriş introları kısaldı falan.
Şey gibi yani, işte dedik ya.
Evet. Under Pressure mesela işini çıksaydı. Şey,
Bohemian Rhapsody.
Evet, Bohemian Rhapsody.
Çıkamayacaktı yani şimdi. Ya da 3-4 şarkı olarak çıkacaktı belki. Ama diğer taraftan da diyorlar işte sinema seyircisini çekmek için daha uzun filmler. Yani bu şey de öyle.
Paradoksal olarak doğru.
One Battle After Another da. Evet, çok uzun bir film. Aynen. Ve farklı farklı şeyler, türleri içinde barındırıyor. Mesela ben seyretmedim ama sen seyrettin, aktardıydın bayağı. Bir de okuduğumdan bilirim şeyi. Günahkarlar işte hem tabii müzikaldir, tabii, hem de korku öğeleri var işte. Vampirler, evet, falan var.
Yani içinde bütün tuşlara bastı dediğin
şeydir
gibi.
Şeydir aynısı. One Battle After Another'da da aynısını söyleyebilirik.
Evet, yani Sinners'de aynı zamanda yani bir böyle şey film olarak da görülebilir. Yani Amerika'daki siyahilerin mücadelesi. Blues müzik var orada. Evet. Dolayısıyla eğer ben müziğe meraklıysam bir şey bulabilirim.
Bir yani de politik.
Politiktir. Hepsi de kimlik, politik siyaseti. Yani onu şey yapar. Evet, diğeri de politik filmde değil. Aynı zamanda korku türünde ilgileniyorsan aynı zamanda bir de vampir filmi. Dolayısıyla evet. Dolayısıyla ben anlıyorum neden bu kadar sevildiğini. Tam da dediğin gibi. Şeyi ayrıyeten konuşuruz. Ona da çünkü vurgu yapılıyor. İlk defa bu sene çok fazla korku filmi aday. Korku filmleri dominant.
Şaşırdım.
Weapons aday. Sinners aday. Frankenstein aday. Yani ama uzun süredir konuşuyorduk zaten. Son zamanlarda korku filmleri revaçta diye.
Tabii çok.
Altın çağını yaşıyor.
Arttı kalitesi
bu
daha.
Etrafımızdaki işte şeyler muhtemelen mesela Jaws'ın 50. yılıydı. Jaws için derlerdeki insanların türlü türlü korkuları var. Çok fazla korkusu var hayatta. Köpek balığı aslında bütün korkuların tek bir şeye indirgendiği bir metafor verirlerdi. Bunu da görebiliriz yani. Mesela şeyi konuşmuştuk dizi olarak, Stephen King'i konuşmuştuk. It'in Welcome to Derry'i yaptılar. Yani Welcome to Derry'e baktınız zaten, Stephen King'in romanına da. Mesela kasabada türlü kötülük var. Ne var? Irkçılık var. Seksizm var, cinsiyetçilik var. Türlü çeşit tahakküm var. Ama onlar sanki hayatın normaliymiş gibi. O sosyal gerçeklik içerisinde görülmezken ansızın gerçek, yani o yıkıcı gerçek çıkıyor. Dizide, filmde ya da romanda metafor olarak çıkıyor. İşte Pennywise, palyaço olarak çıkıyor. Yani o şekilde okumak lazım. Çoğu şey der işte, bir romanı ne için okuyayım, korkmak için bir filmi. Ama böyle alegorik, metaforik olarak okunduğunda çok anlaşılır oluyor bunlar.
Bir şey gireyim gene, Frankenstein'ı bahsettin. Domine eden şeylerden bir tanesi erkeklerin domine ettiğini. Ekonomist'teki şeyden, makaleden aktarırım gene. Ona bir vurguda bulunuyor Economist. Yani erkekler domine ediyor. Bahsettiğimiz filmler işte One Battle After Another. Evet. Çok belirgin bir şekilde. Anladığım kadarıyla Sinners'da da aynı durum var.
Evet.
Hep böyle erkek şey. Frankenstein'da aynısı, evet, var. Hatta diyor parantez içinde böyle şeye de gider. Bir erkek doğum bile yapar. şeyde Frankenstein'de.
Evet, Frankenstein'de aynen öyle olur.
Bir ona dikkat çekti ekonomist. Bir de yani bu politikli konusundan giderken gene Frankenstein'ın içinde şey diyor. Doktor Frankenstein'ın finansörü bu son yapımda ki çok sevdiğimiz bir abimiz. Evet,
Del Toro yönetti filmi, o yaptı. Filmi.
Şeyi de finansörü oynayan da Christoph Waltz'tır.
Evet, Avusturyalı.
Şey, Avusturyalı.
Kökenli, bu evet.
Inglourious Basterds'da da Django
evet.
Şeyin Tarantino'da.
Birçok filminde Tarantino.
Çok müthiş bir adam. Ben çok severim kendini. O hem silah tüccarı. Orada da bir şey var, gönderme var yani bir silah şeyine. Bir de savaşta ölenleri kullanarak deneylerini yapıyor ve işte en sonunda
evet, tabii filmde onu gösteriyor. Ölüleri savaşta alıyorlar. O kısımları zaten kendi eklemeleriydi, güzeldi.
Evet, kendi yorumuydu. Yani bu, diğer şeyler de yoktu değil mi?
Yok.
Onlar.
Yok. Bunun kendi versiyonundadır. Bir şey
yani
ekle.
O politik göndermeler var.
Çok evet, çok güzel göndermeler var. Bir şey ekleyeyim, bu dediğine doğrudur. Tabii bunu istisnaları var ama bunlar şeye yetişmediler. Daha yakın zamanın yapımları. Filmler var. Mesela bir tane kadın yönetmen var ki ben onu çok beğeniyorum. Daha önce iki tane filmini izlemiştim. Rove diye bir film var. Ondan sonra da ikinci filmi, ona bakmam lazım. Aklıma gelmiyor. Birazdan aklıma gelir. Bu üçüncü filmi yakın zamanda çıktı. Julia, Fransız bu ablamız. De Carno diye okunur diye tahmin ediyorum soy ismi. Ama telaffuzda yanılıyor olabilirim Fransız soy isimlerini.
Abi kaç tane Fransız dinleyecek bizi?
Evet. Titan. Evet. İkinci filmin ismi Titan'dı. Bu kadın genç bir Fransız yönetmen olmasına rağmen mesela korku türünde body horror dedikleri vücut korku türünde iki tane çok sağlam film yaptı. Herkesi şaşırttı. Bu kadının üçüncü filmi çıktı yakın zamanda. İsmi Alpha. Alpha kadının ismi yine Franka, bu Fransa'da geçiyor. Fakat bu defa Arap kökenli bir aile, bir kadın doktor ve onun işte küçük kızı ismi Alpha ve bir hastalık var, distopik bir evren. Kimilerine göre AIDS'e göndermedir bu. Filmde ama böyle vücudu taşlaştıran yavaş yavaş bir hastalık.
Game of Thrones'da da vardı o.
Evet, onun gibi, aynen. Çok benziyor ona, aynen. Ve bir gün doktor kadının, yani o kızın dayısı geliyor. Kız dayısını hiç bilmiyor. İşte ben senin dayının falan diyor. Kız bıçak çekiyor. Kimsin? Git falan filan. Annesi geliyor. Evet, bu senin dayın. Adam junkie. Ve aynı zamanda bu hastalığa yakalanmış. Bunların ilişkisini anlatıyor. Şey kısmını çok beğendim ben. Tamam, body horror, onlar çok çok güzel. İlk iki filmi kadar iyi değil dediler. Kanda gösterildi bu. Fakat o kız kardeşin, erkek kardeşinden ne olursa olsun vazgeçmemesi. İnsan bir şeyi bırakmak istemez ya. Yani adam en son der ki artık beni iyileştirme. Çünkü her öleceğinde iğne salar, doktor olduğu için hayata getirir falan. Ona rağmen kadın bir türlü bırakmak istemez. O kısımları çok etkileyiciydi. Bu istisnayı kırıyor, şey anlamında kırıyor. Hem yönetmen kadın hem de yani işte dayı, evet, ama yani kız kardeş ve küçük kız, işte Alpha ismini veren kadın. Body horror. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Bir de Kore filmi sevenlere Park Won Chong Chan Wook. Evet, Kore isimlerini de çok iyi telaffuz edemiyorum.
Abi,
Chan Wook.
Bunun bir kere daha söyleyebilirim bu ismi.
Soy ismini söyleyin. Chan Wook. Chan Wook'un daha önce Oldboy'u yapmıştı. Bu beraber izlemişti. No Other Choice diye çok ilginç bir film yaptı. Biraz şeyi andırıyor. Paraziti. Yine sosyal sınıflar. Fakat böyle işten atılmış bir kişinin hem işini alan kişiyi hem de potansiyel İşte şey muhayyel bir münhal açıyor. Başvuranları görüyor ve kendinden iyi olanları belirliyor. Ve diyor ki bunların hepsini öldürürsem böyle kara mizah aynı zamanda bir film var. No Other Choice. Bunun içinde diğerleri kadar iyi falan değil dediler ama ben onu da çok beğendim. Dolayısıyla o Brezilya filmini, Secret Agent'i, bu Julia ablamızın alfasını, Park Chun-woo'nun şeyini ve son olarak da bir film daha, bu film şeye adaydır. En iyi yabancı dilde filme, şey Oscar'a. Bu filmde arkadaşlar Sirat, Fas'ta geçiyor. Sirat bildiğimiz Sırat, ben ilk anlamadım ne olduğunu. Bunun Sırat Köprüsü. İnanılmaz güzel, çok minimal. Belgesel gibi başlıyor. Bir tane böyle orta yaşlı bir adam, bir de yanında oğlu. Fas'ta raveciler var işte, Batılılar gidiyor oraya. Asit falan kullanıyorlar, kafalar iyi. Ve şeylerle, vanlarla müzik sistemi kurup çölde rave müzik yapıyorlar. Birkaç iş. Bu arada dünyada kötü şeyler oluyor. İşte 3. Dünya Savaşı mı çıktı? Ülkede bir karmaşa var falan. Adam da kızını arıyor ravecilerin arasında. Ravciler diyorlar ki biz ülkenin diğer tarafına gideceğiz. Çölün o bir tarafına. Belki kızın oradadır. Adam da onlardan habersiz peşlerine takılıyor şeyiyle. Vanıyla bir noktada bir araya geliyorlar. Ve çölle mücadele. Korku filmi değil ama çok sert sahneler var içinde. Ve en sonunda da spoiler vermeyin bir şey metaforik, alegorik olarak Sırat Köprüsü'nü çağrıştıran müthiş de bir finali var. Tavsiye ederim, Fransızca Fas'ta geçiyor. O da tavsiyelerden biri. Sinemayı burada tamamlayalım. Geçelim gezimize. Evet. Söz Kemal'da.
Finale gidelim burada.
Şimdi dinleyiciler biliyor ben seyahat deyince ya Viyana'ya ya Bratislava'ya, Orta Avrupa'yı kendime memleket bellemiş bir insan olarak bu kez bir değişiklik yaptım arkadaşlar. Gürcistan'a gittim. Çok şaşırtıcı bir sebeple bu kez. Bir tango etkinliği
Allah
vardı.
Allah.
Şeyden, Larnaka'dan Gürcistan'a uçtum. Doğrudan Tiflis'e değil yalnız. 3-4 saatlik mesafede bir kasabaya düzenli uçuşları var.
Ama Tiflis'te de havalimanı var değil mi?
Var. Okay. Vardır. Fakat gerek saati gerek işte bana pratik uygunluğu sebebiyle oraya gitmeyi tercih ettim. Ve ondan sonra 4 saatlik bir yolculukla, 3,5-4 saatlik bir yolculukla, otobüs yolculuğuyla başkent Tiflis'e ulaştım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten bazı özellikle bana şeyi anımsattı. Sanki Anadolu'da bir yolculuk yapıyormuşum hissini uyandırdı birçok açıdan. Yani otobüs durakları olsun, şunlar bunlar olsun falan. Özellikle Tiflis'e giriş yaparken dış kasabaların dış bölgesinde Tiflis'in ilk durduğunda durakta tam bir 1980'li 90'lı yıllarda bir Anadolu kasabasının otobüs terminali hissiyatı vardı bende gerçek anlamda yani. Biraz yıkık, eski, derli toplu olmayan. Zaten orada hem Sovyetler döneminden kalma hem kendilerinin fakirliğinden yani içsel de bir o ülkede bir de fakirlik de var aslında. Onun yansıması olarak da. Böyle yenilenmemiş, eski kalmış, yıkık dökük kalmış, işte ne bileyim yol kenarları çamurlu gözünüze canlandırmanız için anlatıyorum. Bir mini otobüs durağı falan gibi bir şey vardı. Yani benim hani beklentilerim çok yüksek olmamakla birlikte şehrin içine girdikçe belli oranda belli şekillerde düzelmeler oldu. Özellikle ben şeyde kaldım, eski kasabada, Old Town'da kaldım. Eski şehirde nasıl çevrilirse artık. Merkezde kaldım, doğrudur. Oralarda tabii bir dönüşüm var. Şimdi Gürcistan özellikle Sovyetler dönemi sonrasında Rusya ile Avrupa arasında sıkışmış bir ülke. Bu bir özelliği. Bir diğer özelliği de aslında Türkiye'nin arka bahçesi gibi. Orada Türk iş insanlarının büyük yatırımları var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları vizesiz girebiliyorlar. Hatta yanlış bilmiyorsam kimlik kartıyla bile girişler var. Tam sınır kasabası Batum'dur. Tiflis oradan birkaç saatlik mesafede ama dolayısıyla yollarda, sokaklarda çok sayıda Türk vatandaşı Türkçe konuşurken duyduk. Yani duydum orada gezinirken. Ve öyle bir zaten hadi anlaşılır da zaten komşu ülke olması hasebiyle. Turizm önemli bir gelirler, onu gözlemliyorum. Çok sayıda turistleri var ve büyük ölçüde tabii şeyden geliyorlar. Türkiye'den geliyorlar ama aynı zamanda Avrupa'ya giriş yapamayan Belarus ya da zor vize alan Rusya gibi insan ülkelerinden de insanlar, özellikle bizim bu tango etkinliğine katılımcımız vardı. Yemekleri çok güzel. Özellikle iki yemeğini altını çizmek isterim. Bir tanesi haşapuri diyorlar. Nedir bu haşapuri? Her yerde yani bu turistik eşya satanların işte yerlerde bile onların dizaynları yapılmış falan haşapuri falan bildiğimiz arkadaşlar pide. Tamam mı? Ama işte daha böyle ağzı daha geniş, üstü daha geniş. Bir tane mesela bir versiyonunda yumurta var, biraz tereyağı atıyorlar, peyniri falan var, karıştırıyorsun falan. Ama çok güzel, gerçekten harika. Yani gece gündüz yiyebilirsin o ekmeği nasıl yapıyorlarsa o ununu falan, o çok güzel. Bir tanesi de kinkali diye bir yiyecek. O da bildiğimiz mantı arkadaşlar ama dev boyutlarda tek tek düşünün pişiriyorlar. Yani öyle büyük yani dev derken böyle avucum kadar gibi düşünün. Onu sen bildiğimiz mantı aslında ucundan tutuyorsun. Kenarından yastık gibi ısırıyorsun çok azıcık delik açırıyorsun. Onun suyunu emiyorsun.
ve yavaş yavaş onu yiyorsun. Son o ucunu da yemiyorsun, onu atıyorsun falan. Yani böyle bir gelenekleri ritüelleri var.
Şey sorayım, merak ettim. Olabilir. Biliyoruz ki Gürcistan da bir zamanlar Moğol işgali altındaydı. Şimdi ben Polonya'ya gittiğimde pirohu, onlar pirog gidiyorlar, milli yemekleri. O da mantı benzeri bir şey.
Dumplings.
Evet, mesela o Tatarlardan geldi. Belki de oraya da, oralardan Moğollarla ya da Tatarlarla gelmiş olabilir.
İhtimaldir, evet. Ama zaten düşündüğünüzde yani dış malzeme, iç malzeme de kıyma. Yani hani çok standart bir şey aslında. Yani her yerde farklı isimler alabiliyorlar. Büyük bir şarap endüstrisi var. Aslında tarihi de bir geçmişi varmış. Hani ben de duyardım Gürcü şaraplarını falan ama oradaymış, orada başlamışlar diye geçiyor. Tabii bir Ortodoks biliyorsunuz. Her yerde, kiliselerde falan filan o bağlılıkları da var. Şarapları çok güzel. Buradan müthiş bir endüstri yaratmaya başlamışlar. Her köşede bir şarapçı var. Yok şarap tadımı, yok işte şu şarapları, kendi şaraplarını satıyorlar falan.
Bir de turizm yükselişteyse onu entegre etmişlerdi.
Tabii bir de yani biz orada bir arkadaşımla gittik ve bir kısa şarap tadımı yaptık, tanıtımı da yaptık. İki çeşit, yani biz bir bildiğimiz anlamda şarap yapımı var. Bir de Gürcü modeli şarap yapımı varmış. Orada her şeyi içine atıyorlar. Yani sapını, çöpünü, bilmem neyi falan filan. Daha keskin, daha böyle alkollü bir hal alıyor o zaman onların yapımı olduğunda şaraplar. Dolayısıyla hani o şaraplardan da konyakları da, Ermenistan'ın da konyağı biliyorsunuz meşhurdur. Gürcülerin konyağı da oldukça iyi. Yani oraya gitmeyi düşünenleriniz varsa güzel bir yer. Yemekleri güzel, farklı şeyler görürsünüz, rengarenk falan. Soğuktu, şöyle soğuktu. Gece -2'ye kadar düşüyordu. Gündüzleri 5, 6, 7 falan buz tutmuştu. Kar vardı birçok yer. Ama çok üşüdüğümü hatırlamam. Çünkü özellikle şimdi yüzlerini Avrupa'ya da çok döndüler. Çok sayıda B&B'ler falan filan var. Merkez ısıtma sistemleri zaten eski Sovyet ülkelerinden kalan bir alışkanlık. O kaldığım yerde çok böyle çok özenle tasarlanmış. Çok da uygundu fiyatları diğer kaldığım yerlere kıyasla. Biraz daha böyle teleferikle daha yüksek bir kar alan tepelere çıktık. Orada böyle Mother Georgia gibi böyle bir şeyde Brezilya'da olduğu gibi İsa'nın heykeli olduğu gibi böyle heykel falan filan var. Yani her köşede bir şeyler satıyorlar.
Avrupa'ya göre daha pahalı mı yoksa daha ucuz mu?
Daha ucuz.
Daha ucuz.
Hatta yani neredeyse hani neredeyse demeyin bize göre de ucuz. Çünkü
biz şu anda zaten
Kuzey Avrupa'nın. Kıbrıs gerçekten çok pahalı arkadaşlar. Evet. Onu da söyleyeyim.
O tartışmasız zaten.
Yani eğer düşünenler varsa özellikle ilkbahar aylarında tavsiye ederim. Çıkıp gitsinler, bir değişik bir ortam, yemekleri güzel, insanlar çok sıcakkanlı. İngilizce genel olarak konuşuluyor, onu da söyleyebilirim yani size. Sokakta yolda yürürken rahatsız olmuyorsunuz. Birçok insan orada, birçok dükkan sahibi Türkçe falan da biliyor. Onlar da güzel. Dans ortamı da güzeldi. Gerçekten daha önce, yıllar önce gördüğüm başka birçok arkadaşımla falan da karşılaştık. Keyifliydi. Ama kötü bir şey, kötü demeyeyim ama olumsuz bir şey oldu. Ben pazartesi dönüş uçağım. Çünkü pazarda etkinliğin son günüydü. İptal ettiler bana uçağımı, Gürcistan Hava Yolları. Dediler ki biz dediler pazartesi uçuşunu iptal ediyoruz. Bilmiyorum, belki yeteri kadar kayıt o müşteri yoktu, bilmiyorum hangi sebepte. İsterseniz dediler salı ya da pazar dönün. Yani bir gün daha fazla kalamazdım. Zaten perşembe gittikten sonra.
Dolayısıyla pazar günkü etkinliği kaçırdım
varsa. Onu hepsini, onları kaçırmış oldum. Hmm. Birazcık boğazımda kaldı.
Biraz şanssızlık olmuş o. Talihsizlik.
Ne yapalım, hani gitmişken tamamını işte evet. Kalmak istersiniz. Arkadaşlar Gürcistan böyle.
Yani ben Kafkasya'ya gitmeyi çok isterim. Yani en fazla da açıkçası çekenlerden biri Tiflis beni, Gürcistan. Tabii Azerbaycan'da gitmek istiyorum. Ermenistan'da gitmek istiyorum. Yani Bakü'yle. Yerevan'da görmek. Yani üçünü de görmek istiyorum ama ben de başlasam herhalde Gürcistan'dan başlardım.
Çok güzel hip yerler falan var gençlere dönük olarak. Dolayısıyla işte barlar, publar falan, lokantalar, restoranlar, kafeler.
gideceğimizde tipsleri Kemal'dan alacağız öyleyse.
Tabii, tabii. Son bir şey daha söyleyeyim. Öyle kapatalım bu Gürcistan mevzunu. Benim fotoğrafa olan meramı bilirsiniz. Orada eski kameramı götürdüm. Film değiştirirken yanlışlıkla benim tamamen işte çotalaklığımdan mı nasıl denir artık böyle parmağımı sokmamam gereken bir yere soktum falan. Ve fotoğraf makinesinin zarar gördüğünü anladım. Tabii gerçekten onun o perdesi falan jaluzi gibi düşünün. Böyle moralim bozuk falan filan neyse daha sonra orada yine bir tane şey buldum. Eski fotoğraf makinelerini tamir eden birini buldum. Ne şans yani gözüne merceğini takıp böyle şey altında mücevher tamir yapar gibi ışık altında bana böyle gayet mikroskobik işlemlerle tamir etti yani makineyi. Ne şanslıyım.
Geçmiş olsun.
Geçmiş olsun.
Ben o acı içerisinde çünkü hani yalnız maddi değeri falan değil bu eski kameralar kolay bulunmuyorlar. Bir de benim için birazcık collection yani böyle bir ilgi de bilirsiniz malzemesi tabii. Falan.
İnsan...
Gerçekten çok içim yanar bir andayken böyle oturmuşken bir meydanda böyle bir bankta bir tane karikatür sanatçısı benim karikatürümü çizmiş size gösterdim. Hatta bir benzetme yaptı şimdi burada söylemeyeyim Evren arkadaşımızda. Güzel bir karikatür yani böyle acı tatlı da bir hatıra oldu bana ben onu gördüğümde böyle çok canım yanan bir andaydı ama güzel bir de anı olarak o da kaldı bende.
Son iki şey daha söyleyeyim ve kapayalım onlara da değinmemiş olmayalım bir böyle edebiyatla ilgili kısa bir şey söylemek isterim bir de müzikle ilgili şeyi zamanın ruhunu yakalama açısından. Son zamanlarda bir roman var çok satıyor Bulgar Gostodinov'un. Şimdi bu Gostodinov bir önceki romanıyla zaman sığınağıyla bu kırı kazandı. Öncesindeki Hüznün Fiziği kitabıyla da çok tanındı. Özellikle Türk okuyucularda çok yakından tanındı Bulgar bir yazar bu. En son kitabının ismi de Bahçıvan ve Ölüm. Ben diğer iki kitabını okudum sadece ilk romanını okumadım doğal roman. Hepimizin tanıdığı şair arkadaşımız Gürgenç Korkmazer sadece bana doğal romanı okuduğunu ve çok sevdiğini söylemişti. Ben bu son romanını aldım. Son roman Ölüm ve Bahçıvan aslında ölümle ilgili bir şey. Otobiyografik ögeler taşıyor anı tarzı gibi ama tabii roman kendi babasının ölümünü anlatıyor. Aslında çok sert bir konu. Fakat böyle sert bir konuyu akıcı bir şekilde ve insanları mümkün ol yani bu kadar sert bir konu ancak böyle anlatılabilirdi. Ben beğendim. Gürgenç'e tavsiye ettim dedim. Doğal romanı sen sevmiştin işte bu adamın yeni kitabı var. Gürgenç okudu hiç beğenmedi. Bu arada da ben doğal romanı okudum. Benim okumayım Gürgenç'in okuyup beğendi. Ben de onu beğenmedim. Ama ben onun için beğenmediğimi anladım yani. Ben
nispet yaptım.
Gürgenç'i tanıdığım için. Bence aynı adam iki farklı roman yazmış. Şimdi burada çok sert bir şeyi. Gerçek bir şeyi ölümü. Yumuşatarak mümkün olduğunca. Anlattığı diğerinde ise böyle çok sıradan şeyleri çok fazla gerçeğe girerek anlattı ve bana fazla geldi. Ben böyle daima biraz bir mesafe koruma, yabancılaşmayı ben şey olarak görürüm, blessing olarak görürüm o anlamda. İşte boşanmak üzere olan bir adam var doğal romanda. Karısı kendini aldattı karısı hamile ama kendinden değil falan. Buralarda bir sıkıntı yok. Ondan sonra başka şeyler anlatıyor. Anekdotal işte insan sineklerle, insan dışkısıyla ilgili. İşte bazı insanlar der ya böyle mümkün olduğunca bunlarla yüzleş, şey yap falan. Bana yani bu gerçeğe bu kadar yaklaşmak iyi gelmiyor. Ben o anlamdan tabii Gürgenç'in bunu işte biliyor zaten şiirlerini falan. Mümkün olduğunca işte çıplaklık, cinsellik,
raw
şeyler. Aynen yani o gerçeğe...
Çiğ diyeceğim ama Türkçe'de başka bir çağrışımı var çiğin. Raw evet, tam raw. Karşılamıyor.
Evet yani. Tam karşılamıyor çiğ. Yani o gerçeğe çok fazla yaklaşma işte şeyden falan yani dışkıdan falan bahsetme falan. ben de tam tersine o yabancılaşmayı şey. Dolayısıyla ben yabancı şeyi doğal romanı çok beğenmedim. Ama Ölüm ve Bahçıvan'ı beğendim onu tavsiye ederim. Son olarak da çok kısa şeyi de söyleyeyim. Şimdi zamanın ruhunu tutuyoruz madem. Bir The Economist, Sertaç atıfta bulunurdu. Bir müzikle ilgili bir haber çıktı. İlginç buldum bunu. Zamanın ruhu da diyor, pop müziğin zamanın ruhu melankolidir diyor. Son 25 yıldaki billboardlardaki top en üstteki 100 şarkıyı analiz etmişler. Ve
hep görmüş, melankolik şarkılar.
Görmüşler ki zaman içerisinde şarkılar hüzünlendi. Evet. Yani o şeyi pozitif duygular yok olmadı. Ama artık daha çok kalp kırıklığı.
Evren bunu ben de gördüm.
Kaygı. Evet, sanırım attım size de bunu. Yani pop bile, ki pop genelde diğer şeylere, jenrelere göre daha neşeli olarak bilinen bir şeydir. Onu bile bir melankoli, bir hüzün sarmış.
Tabii 80'li yıllardaki popu falan düşünün yani. Avustralya'da Kylie Minogue bir falan, yani ne bileyim işte, daha eğlenceli. İşte New Kids on the Block, o tarz şeyle. Şimdi giderek dediğin gibi birazcık daha farklı yerlerde kaymış. Tabii bir de içine başka şeyler de, öğeler de karışmış artık. İşte kimisi rap'a doğru daha çok eğilmiş.
Evet, rap zaten, her rap'le ilgili de son bir şey söyleyelim. İyi oldu rap dedi. Son zamanlarda duymuşsunuz da diss atmak.
biraz önce duydum. Konuşurduk.
Evet, az önce konuştuydu. Bunu şey arkadaşlar, diss atmak. Şimdi bu rap'te bir şey aslında. Evet, konuşmuştuk daha önce. Genellikle yani umumiyetle küfür içerir. Ama gerçek anlamda diss, karşı tarafı sözlerle ve kalemin gücüyle yenmek. Dolayısıyla
aşık atışması gibi.
Evet. Rap argosunda diss atmak, karşı tarafa ayar vermek, ayar atmak, dişlemek şeklinde ifade edilirmiş. Ama bunun şey etimolojisi diss şeyden geliyormuş. Disrespect'ten. Disrespect'in kısaltması.
Aşağılar karşı tarafı, ezer,
evet,
yani.
Evet, ezer rap olarak.
Seni tükrüğümle boğarım. Tükrük.
Dolayısıyla rap müziği yükselirken daha da duyacağız bu diss'i. Bunu da masaya yatırmadan olmazdı. Bilmiyorum, bir şey kaldı mı yoksa yapacağız.
Valla 2026'ya güzel hızlı bir giriş yaptık. Dolu dolu. Siyaset bile uzun uzun konuştuk yani. Bile dediğim, hani konuşuruz zaman zaman deriz işte. Evet. Acaba konuşmayalım mı, azaltalım mı falan, ama bence güzel dengeli,
güzel,
bir,
dengeli bir program oldu.
Gerçekten zamanın çağın özelliklerini yansıtan şeyleri gündeme getirdik.
En sonunda bir kendimizi
kendimize tebrik ettikten, evet, sonra programı artık bitirebiliriz sanırım.
Ocak 2014 Ocak 2026 zaman akıyor arkadaşlar.
Evet, 12 yaşına girdi garip zamanlar. Evet. Bakalım daha ne kadar garipleşecek
dünyamız. Biz, evet, buradayız, bekleriz. Evet. Görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
The first trilingual podcast station of Cyprus. Island Talks. Open, diverse, free.